Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Yasin programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, kubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, öncelikle Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek hadis-i şeriflerinden evlenmenin gerekliliği, fazileti, evlenerek hayatı bir hem cinsimize paylaşmanın ne kadar önemli olduğu noktasında birkaç hadis-i şerifini paylaşarak sohbetimize, programımıza başlamak istiyorum. An Aişete radıyallahu anha galet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem En-nikahu min sünneti Femen lem ya'mel bi sünneti feleyse minni ve tezevvecu fe inni mükâthirun bikumul umem. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nikah benim sünnetimdir. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çoğalın. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Diğer bir hadis-i şerif şöyle. Fekale Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Künne ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem şebaben. La necidu şey'en. Fekale lene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ma'aşara şebab. Men istata'a elba'ete felyetezevvece. Fe innehu agaddu lil basar. Ve ahsanu lil farj. Ve men lem yestati' fe aleyhi bis savmi. Fe innehu lehu vica'un. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Biz sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyururdu. Ey gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsunlar. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Buhari nikah. An Aişete radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem enkihu es-salihine ve's-salihat. Hazreti Aişe'den nakledildiğine göre sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salih, iyi, elverişli erkeklerle yine salih, elverişli, bu efendim yükü taşıyabilecek kadınları birbirleriyle evlendirin buyuruyor. Tabii efendim bu hadis-i şerifle ilgili bağlantılı bir ayet-i kerimeye hemen yer versek çok isabetli olur. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe annemizle ilgili atılan iftira üzerine gelen ayet-i kerimeler var. Orada o ayet-i kerimeler Nur suresinin ilk ayetleri şöyle 24 veya 30 ayeti. Orada Ayşe validemizin ve diğer yine iftiraya uğrayan kişilerin bundan temiz olduklarını dile getirdikten sonra Cenab-ı Hak bu karı koca münasebetlerinde, aile ilişkilerinde bir psikolojik ve sosyolojik gerçeğe de dikkat çekerek şöyle buyuruyor. El-habisatu lil-habisin. Yani öyle zinakar, kötülüklere bulaşmış, habis diye ifade ediyor ayet-i kerime. Bu tür kadınlar yine bu tür erkeklere uygundur. Vel habisun il habisat, kötü erkekler de kötü kadınlara uygun düşer. Vettayyibatu lit-tayyibin, iffetli, namuslu, güzel kulluk yapan tertemiz kadınlar da yine aynı cinse erkeklere uygundur. Vettayyibun tayyibat, yine böyle iffetli, namuslu, namazlı, niyazlı, temiz erkekler de temiz kadınlara uygundur diye buyuruyor. Bir manada da gerçeğe baktığımız zaman da böyle daha %90 bu şekilde bir beraberlikten olduğunu da müşahede ediyoruz. Hatta bu açıdan da Efendimiz Aleyhisselam bekar gençlere tavsiye bulunurken diyor ki, siz ne kadar iffetinize dikkat ederseniz, ne kadar iffetli, namuslu, bu tür konularda dikkatli olursanız, Allah-u Teala size o dikkatiniz nispetinde iffetli, tertemiz eşler nasip eder diye bizleri de daha fazla iffetli olmaya, namuslu olmaya, bu konulara dikkatli olmaya Efendimiz teşvik etmektedir. Hadis-i şerifte yine böyle salih olanlar bir evlendirin diye de Efendimiz bu tavsiyede bulunmaktadır. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle, tunkehul mer'atu li erba'in, li mâliha ve li hasebiha ve li cemâliha ve li dîniha, tazfar bizatid dini terbet yedâke. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh hakkı dediğine göre, sevgili peygamberim şöyle buyurmuştur: bir kadınla dört şeyden dolayı, bir kadın dört şeyi sebebiyle evlenilir. Malı, zenginliği, soyu, sopu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç, aksi halde fakr-ı zarrete düşer olursun. Veya dindar olanı seç, dindar olanını evlenirsen elin bereketlenir diye Efendimiz Aleyhisselam dindar olanı seçmeye bizi teşvik ediyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminden, hayatından ibretli bir hadise nakletmek istiyorum. Evlilikle alakalı, evliliğin önemiyle ilgili ve bu konularda ölçülü olmakla alakalı mühim bir hadise. Peygamber ocağında yetişen Enes bin Malik'in bize anlattığına göre, ibadete düşkün üç sahabi Allah Resulü'nün gece ve gündüz yapmış olduğu nafi ibadetleri öğrenmek üzere onun evine geldiler. Belli ki Peygamberimizin bütün Müslümanlarla birlikte eda ettiği farz ibadetler dışında evindeyken Rabbine kulluğunu nasıl arz ettiğini merak ediyorlardı. İnananlara örnek olması bakımından aile yaşantılarını dahi gizlemeyen annelerimizden Peygamberimizin ibadet hayatı hakkında bilgi alınca bunun kendilerine az geleceğini düşündüler. Ve biz nerede, peygamber nerede? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dediler. Bu sebeple içlerinden biri, ben bundan böyle geceleri daima namaz kılacağım dedi. Diğeri, ben her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz günüm geçmeyecek dedi. Üçüncüsü ise, ben de hanımlardan ayrı yaşayacağım, bir daha da evlenmeyeceğim diyerek söz verdi. Onlar bu sözleri söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkar geldi ve şöyle buyurdu. Olayı öğrenince Efendimiz şöyle buyurdu: şöyle şöyle söyleyen sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. En takvanız benim. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. Gecenin bir kısmında nafile namaz kılar, bir kısmında ise uyurum. Ben kadınlara da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Peygamberimizin süt kardeşi olan Osman bin Mazun'un da benzer bir ruh haline bürünerek dünyadan el etek çekmeye karar verdiğini rivayetler bize söylüyor. Osman bin Mazun. Yani müttaki, ibadette çok düşkün bir sahabe efendimiz. Hatta kendisini ibadete öylesine adamıştı ki bakımlı bir hanım olan eşi Havle'yi bile gözü görmez olmuştu. Havle'nin dağınık ve mutsuz görünümü Peygamber Efendimiz'in dikkatini çekince Hazreti Ayşe'ye bunun sebebini sormuş. Ya bir şu kadıncağıza sor bakalım, Yani o efendim dikkat ederdi ama biraz kendisini dağınık gördüm. Acaba nedir hikmeti diye. O da eşinin bütün günü oruçla ve bütün gece ibadetle namaz geçirmesinden dolayı Havle'nin eşi olmayan bir kadın gibi kendini bıraktığını anlatmıştı. Yani Osman bizi terk etti, bizi bıraktı. Ya gündüz oruç, gece efendim ibadet bizimle hiçbir alakası kalmadı. İşte biz de böyle perişan hale düştük dedi Havle kardeşimiz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Osman'ın yanına çağırarak yoksa benim hayat tarzımdan yüz mü çevirdin diye çıkıştıktan sonra inananları dengeli bir hayata çağıran şu cümleleri tekrarlamıştı. Ben hem uyurum hem namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Kadınlara da evlenirim. Allah'tan kork ey Osman. Bilesin ki ailenin senin üzerinde hakkı var. Misafirinin senin üzerinde hakkı var. Vücudunun senin üzerinde hakkı var. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz namaz kıl, biraz da uyu diye Efendimiz Aleyhisselam bu konularda güzel bir ölçüyü bize öğretti sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'd bin Ebu Vakkas anlattığına göre Osman bin Maz'unu örnek alarak kendini tamamen ibadete vermek için kadına uzak duran, hatta işi kendilerini hadımlaştırmaya kadar vardırmayı düşünen bir grup zahir sahabe daha vardı. Ancak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Osman olan uyarılarını duyunca onlar da bu işten vazgeçtiler. Zira Allah Resulü'nün getirdiği mesaj tabii ve fıtri ihtiyaçları yok saymıyordu. Önemli olan iffetli bir hayat çerçevesinde eşe duyulan ihtiyacı meşru bir şekilde gidermekti. Temiz ve iffetli bir hayat sürmenin yolu ise ilk insandan beri var olan aileydi. Bu yüzden İslam'da evlenip aile kurma özendirilirken bekar kalma, hatta ömür boyu evlenemeyecek şekilde kendisini hadımlaştırma yasaklanmıştır. Allah'a daha fazla ibadet edebilmek gayesiyle de olsa aile hayatının terkine ve cinsi duyguların köreltilmesine dinimizde izin verilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evliliği ve eşini ihmal edenlere yönelik uyarılarıyla ileride dinde çıkabilecek aşırılıkların yolunu daha baştan kapatmıştı. Yemek, içmek, dinlenmek, evlilik, sosyal hayatın içine karışmak gibi dünyevi zevk ihtiyaçlardan uzaklaşmanın takva olmadığını belirtmişti. Dünya ile irtibatı kesip sadece ibadetle meşgul olmayı ruhbanlık olarak değerlendirmiş ve yasaklamıştı. Evlilik peygamberlerin değişmeyen sünnetlerindendir ve peygamberlerin de eşleri çocukları olmuştur. Ayet-i kerimede وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ Senden önce de peygamberleri gönderdik. Onların eşleri vardı, zürriyetleri vardı. Onlar da bir evlilik hayatı yaşamışlardı diye Efendimiz'e onlar sahabeye, Efendimiz'e örnek gösteriliyor. Risalet öncesinde Hazreti Hatice ile onun vefatından sonra da diğer eşleriyle evlenmiş olan sevgili peygamberimiz evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuza ifade edeceğim buyurmuştur. Allah Resulü'nün bu uyarısı dışlama olarak değil evliliğe teşvik olarak anlaşılmalıdır. Ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplum açısından pek çok faydası vardır. Her şeyden önce evlilik karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükun ve mutluluğa kavuşur. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratması onun varlığının işaretlerindendir. Bu vesiledir ki birbirine uzak olan iki insan anneden babadan kardeşten daha yakın hale gelebilmektedir. Bu Allah'ın bir lütfudur, Allah'ın bir merhametidir. Cenab-ı Hakk'ın varlık, birlik ve kudretinin apaçık bir nişanesidir. Bir aile hayatının tesis etmesi. Evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. İffet kavramı ifade eden bu koruma, Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak "Kad eflehal müminun" diye başlayarak Müminun suresinde oradaki sayılan hususlardan bir tanesi de iffetleri koruma, ama budur ihtiyaçlarımızı Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği meşru çerçevede giderme. Bunu yapanlar meşru iş yapmış olurlar ve asla kınanmazlar buyurmuştur. Ancak iffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. İffeti korumak, günaha yaklaştıracak vesile ve ortamlardan uzak durmayı da kapsamaktadır. Bundan dolayı Yüce Allah, mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emreder. Yani Cenab-ı Hak zina ilgili olarak "vela teznu" diye bir ifade kullanmıyor. Yani zina etmeyiniz tarzında bir ifade yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? "Vela takrabu zina innehu kâne fâhişe ve sâsebîlâ" "Zinaya yaklaşmayın. Çok kötü bir yoldur o. Fahişedir." Yani çok aşırı bir günahtır. Yani ileri derecede bir günahtır buyuruyor. "Vela takrabu fâhişe mâ zahra minhâ ve batan" "O fuhuşiyatın, günahların ister açık ister gizli olanlarına yakınından bile geçmeyin. Ona efendim uzak durun" tarzında bunu emretmektedir. Yani bulunduğumuz ortamları da dikkate almamız lazım. Uğradığımız yerler, geçtiğimiz yollar, onları da efendim dikkate alarak bir kulluk yaşamamız lazım. Ve Cenab-ı Hak hatta bu hususlarda işi gözlerden başlatmaktadır. Ve iki tane mühim ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Nur suresinin 30-31 kelimelerinde bizzat bakışlarımızla ilgili olarak talimat vermektedir. "Kul lil mu'minine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucehum zalike eskaluhum innallaha khabirun bima yasnaun." "Mümin erkeklere söyle, gözlerini yanlış yerlere haram bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini muhafaza etsinler. Onlar en temiz olan budur. Allah yaptıklarını bilmektedir." Demek ki iffeti korumak nereden başlıyor? Gözü korumaktan başlıyor. Gözü korursak iffeti koruyabiliyoruz. Ama gözü korumadığımız takdirde iffetin korunması tehlikeye girmiş oluyor. En temiz olan budur. Dolayısıyla bu göz yanlış yerlere bakmayacak. Aslında mümin erkeklere hitap aslında kadınları da kapsıyor. Ama yani bir yanlış, eksik anlaşılmasın diye kocaman 31. kerimede de bu kadınla ilgili ifadeler geliyor. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُجَهُنَّ Mümin kadınlara da söyle. Ayrıyeten. Erkekler siz böyle yapacaksınız, kadın siz de böyle yapacaksınız. Onlar da gözlerini harama bakmaktan korusunlar ve iffetlerini muhafaza etsinler. Bu nereden başlıyor demek ki? Gözü korumaktan başlıyor. Gözü korumaktan başlıyor. Ama işte günümüze baktığımız zaman kıymetli dinleyenlerimiz orada yani gözlerimizin, kulaklarımızın, ellerimizin nasıl harama açık olduğu veya haramların ne kadar gözümüzün, elimizin, kulağımızın dibine kadar dayandığını ve bundan uzak kalmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz şimdi yapıyoruz, daha fazla yaşıyoruz. Yani televizyonuyla, internetiyle, telefonuyla ve diğer efendim hususlarla yaşıyoruz. Şehir hayatı. Oradaki efendim ilanlar, reklamlar bile, AVM'ler, oradaki efendim şeyler bile insanı ne yapıyor? Sürekli yanlışa sevk edecek şekilde bir sistem kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla burada büyük bir savaş vermemiz gerektiği her halinden gözükmektedir. Şimdi burada sevgili peygamberimizin niye efendim Cenab-ı Hak erkeğe kadına ayrı ayrı hitap ediyor? Onu biraz daha detaylandıracak bir hadise nakletmek istiyorum. O da bir gün Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bir iki eşi vardı. Ayşe validemiz ve başkası da olabilir. Vardı. Baktılar ki bir böyle tak tak bir ayak sesi, bir efendim baston sesi geliyor. Gelen kim biliyor musunuz? Gelen ama sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh. Yani adam doğma kör ve hiçbir şey görmüyor. Efendimin yanında eşleri var ve eşlerinde Belki böyle bu tesettürle ilgili olarak böyle ufak tefek bazı diyeyim ki görülmesi uygun olmayan şeyler olabilir. Ya saçlardan veya diyeyim ki efendim kollardan olabilir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki örtün. Yani işte başınızı veya efendim ne varsa örtülmesi gereken onları lütfen örtün diye onlara emretti. Emredince dedi ki ya Resulallah gelen zaten ama. Yani örtünsek ne olacak, örtmezse ne olacak? Onun gözleri ama olduğu için bizi görmez. Görmediğine göre de herhangi bir şey olmaz. Efendimiz buyurdu ki o ama siz de mi amasınız? Burada bence Efendimiz bir ince noktaya, yani meselenin kadın cihetinden ince bir noktaya temas ettiği anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek birbirlerini bürüyüp koruyan ve tamamlayan birer elbiseye benzetilmişlerdir. Hunne libasul lekum ve entum libasul lehun. O efendim, nikah eşleriniz sizin için bir elbise ve siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Ayıp yerlerinizi örterseniz, birbirinizi muhafaza ederseniz, efendim kışın birbirinize yorgan olursunuz, yazın efendim şöyle olur. Yani orada bir elbisenin insana faydalı bütün güzellikler fazlasıyla bu evlilik size kazandırır. Eşlerin birbirini örtü olmaları, şehvet duygularını kontrol edip kötü yollara düşmekten kaçınmaları, birbirlerinin iffetlerini koruyarak ahlaki bir bütünlük oluşturmaları anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de evlilik için muhafazalı ve iffetli olmak anlamına gelen muhsan tabirinin kullanılması da çiftlerden her birinin evlenmekle günahtan, şehvetin baskısından, hayatın bir takım tehlikelerinden korunmuş olacağını göstermektedir. Muhsan kelimesi çok önemli bir kelime olarak kullanılır. Erkek için de kadın için de. Kadın için kullandığımız zaman muhsan kelimesinde bir iffetli kadın, iki evli kadın, üç hür kadın. Bazen bu anlamların üçü de dikkate alınır. Bazen birisi dikkate alınarak kullanılır. Erkek için de böyle. Yani iffetli olan, efendim kendisini tehlikelerden, kötülüklerden korunmasını bilen, başaran bir erkek ve kadın ferdini ifade etmektedir. Nitekim bazı rivayetlerde kişi evlendiğinde dinin yarısını tanımlamıştır, diğer yarısı için de Allah'tan korkunuz, korksun denilmektedir. Sevgili Peygamberimiz özellikle gençlerin evlilik hayatıyla yakından ilgilenmiş, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Evlenmeye gücü yetenlerin gecikmeksizin evlenmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü evlilik iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temel taşıdır. Nesil emniyeti, temiz ve sağlıklı bir toplum ancak bu sayede güvence altına alınabilir. Bu bağlamda Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Allah Resulü bir gün çevresindeki gençlere şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Bekarların evliliği konusundaki sorumluluğu bütün müminlere yükleyen Yüce Allah ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُونِهِمُ اللّٰهُ يُونِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Sadakallahu l-Azim. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksun iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamber Efendimiz de iyi, salih erkeklerle, salih kadınlarla evlendirin buyurarak ilahi emri bir kez daha teyit etmiştir. Yani buradaki ayet-i kerimede salihin geçiyor. Efendimiz de oradaki kelimeyi biraz daha altını çizerek buyuruyor. Yine Peygamberimizin ifadesine göre Yüce Allah, Allah'ın iffetini korumak için evlenene yardım etmesi bir haktır. Allah Resulü bizzat insanların aile hayatlarını yakından takip ederek bu emri uygulamaya çalışmıştır. Onun yolundan giden sahabe de gençleri evlendirme konusunda duyarlı davranmıştır. Sahabe içerisinde imkanı olduğu halde evlenmeyen genç olmadığı gibi eşini kaybedenlerin ve eşini ayrılanların da uzun süre dul kalmadıkları, bir an önce evlenmeye çalıştıkları görülmüştür. evliliğin neden önemli olduğunu bildikleri için onlar bu konuda daima birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Örneğin Osman bin Affan henüz genç olan Abdullah bin Mesud'u Mina'da bir kenara çekerek arzu ederse kendisini evlendirmek istediğini belirtmiş. İbni Abbas ise Said bin Cübeyr'e evlenmesini tavsiye etmiştir. Ne güzel. Yani böyle imkanı olan abilerimiz, kardeşlerimiz bu noktada gözümüz, kulağımız açık olsa ve imkan bulamadığı için evlenemeyen, eğer imkan bulursa evlenecek olan böyle kardeşlerimize bu açıdan tıpkı Hazreti Osman Efendimizin Abdullah Mesud'u yaptığı gibi yanına gitsek, ona bu teklifte bulunsak, ona yardımcı olacak olsak herhalde yapılacak en güzel infakların birisi de bu olacaktır. Yani gençlerin evlenmesine vesile olmak, yardımcı olmak, bu da çok sevaplı, güzel bir infak olacaktır. Cenab-ı Hak bu konuda yine bizlerin ferasetini, basiretini açsın. Ahiret yatırımı için bu alanda da yine güzel amel-i salih işlemeye Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın. Bazı dini inanç mensuplarınca bir tür dindarlık belirtisi olarak görülen bekar kalma, ruhbanlık, tebettül İslam'da hoş görülmemiştir. Evlilikle ilgili bazı yanlış anlayış uygulamaları düzelten Peygamberimiz, dini kaygılara da olsa evlilikten uzak durulmasına karşı çıkmıştır. Tıpkı Osman bin Mazun gibi daha fazla ibadet edilmek amacıyla ailesini ihmal eden güzide sahabesi Abdullah bin Amr'a yaptığı uyarılar bunun açık örneğidir. Ancak tarih boyunca İslam alimleri arasında ekonomik yetersizlik, ilmi yoğunluk ve diğer bazı sebepler az da olsa evlenmeyenler olmuştur. Çeşitli asırlarda mesela çok ünlü müfessir Ebu Cafer et-Taberi, rahmetullahi Zemahşeri, bunlar çok büyük müfessirler gerçekten. İmam Nevevi, muhaddis, İbn Teymiye, o da müfessir, yani fakih, Muhammed Abdullah, aslımızda yaşamış olan Pakistanlı büyük bir alim, hayatlarını tamamen ilme verip vakfeden bekar alimlere rastlanmaktadır. Şüphesiz ideal ve yaygın olan tutum Efendimiz Aleyhisselam yolunu izlemektir. Evlilikte çoğu zaman göz önüne bulundurulan tercih sebepleri zenginlik, soyluluk, güzellik ve dindarlıktır. Ancak insanlar genellikle geçici vasıflar olan zenginlik, soyluluk gibi günümüzde bunun yerini kariyer evliliği de almıştır ve fiziksel güzelliğe önem verirler ve esas kalıcı olan ahlak güzelliğini ve dindarlığı ihmal ederler. Efendimiz Aleyhisselam kadınla 4 şey için evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için sen dindar olanı seç ki elin bereketlensin. Bereket diyorsun buyurarak evlenecek kişileri geçici heveslere ve zevklere kapılmama konusunda uyarmış. Dindarlık ve huy güzelliğini öncelikli olarak değerlendirmelerini, bu sayede berekete dahil olmalarını Efendimiz tavsiye etmiştir. Çünkü kadın ile ruhu kaynaşmayı sağlayan, şekli ve zahiri beraberliği samimi kılan, onun iffetidir yani kötü huylardan uzak, temiz ve pak bulunması, çirkin sayılan şeylerin aramış olmasıdır. Aynı durum erkek için de geçerlidir. Bu yüzden eş sevgisi sadece geçici olan fiziki güzelliğe bağlanmamalıdır. Zira fiziksel güzelliğin gün gelip yok olmasıyla insan en muhtaç olduğu dönemde beklediği ilgi ve sevgiyi kaybedebilir. Kadının en cazip yanı ve asıl güzelliği ise kadınla has zarafet, nezaket içindeki davranışlarıdır. En değerli yönü de samimi ve nurani şefkatidir. Onun bu güzelliği ömrün sonuna kadar artarak devam eder. Bu kalıcı güzelliği sayesinde ona olan sevgi muhafaza edilmiş olur. Ancak genç sahabi Cabir'e yaptığı gibi Peygamberimizin evlilikle ilgili gençler tavsiyelerinde duygusal yakınlığa ve fiziksel güzelliğe yer verdiği de bilinmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, evlenecek çiftler rızkı veren Allah olduğunu hatırlamalı. Ekonomik endişelerin evliliklerini zedelemesi izin vermemeli derler. Aileler de bu konuda anlayışlı davranmalı, evliliği kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. En hayırlı nikah en kolay olanıdır. Hadisi hem evlenecek çiftlere hem de ailelerine rehber olmalıdır. Efendimiz en hayırlı nikah en kolay olanıdır. Aksi takdirde evlilik yolu tıkanabilir, toplumda bozulma ve ahlaki çöküntü başlayabilir. Günümüzde evliliklerin çok pahalı olması sebebiyle evlenmek istedikleri halde evlenemeyen Müslüman gençlerin durumu bazı ülkelerde en önemli sosyal problemler haline gelmiştir. Ekonomik nedenlerle sıcak bir aile yuvası kuramadan orta yaşlara giren bu kimselerin hayattan beklentileri, ümitleri, hayalleri, planları tükenebilmektedir. Bu durum onları bazen psikolojik rahatsızlıklara, bunalımlara, hatta intihara, bazen de nefse uyup evlilik dışı ilişkilere sürükleyebilmektedir. Netice olarak İslam iffetli bir toplum oluşturmak için evlilik dışı ilişkileri şiddetle yasaklamış. Buna karşın evliliği özendirmiş ve koyulaştırmıştır. İslam'a göre doğal ve fıtri bir gereklilik olan evlilik hem kadın ve erkek için huzur ve sükun kaynağıdır, hem de yeni nesillerin sağlıklı olarak yetişebileceği en uygun ortamlardır. Yapılan ideal bir evlilik, eşlerin hem dini hayatlarını hem de ırzlarını ve nesillerini koruma altına alacaktır. Müslüman bir bireyin mutluluğu uygun bir evlilikle, huzurlu bir toplum ise sağlam temelin üzerine kurulmuş aile yuvalarıyla sağlanacaktır. Diğer bir ifadeyle ailenin korunması, toplumun da korunması ve geleceğe ümitle bakabilmesi anlamına gelecektir. Şüphesiz herkes mutlu bir evlilik yapmak ister. Bu maksatta gerekli çabalar gösterildikten ve şartlar getirdikten sonra aile huzurunun devamı için ayrıca Cenab-ı Hakk'a bol bol dua etmemiz gerekmektedir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim bize Rahman'ın kullarının ağzından müminlere öğreten şu duayı bize öğretmekte, bunu asla dilinizden düşürmeyin diye tavsiye etmektedir. Biz de o duayla sözümüzü tamamlamış olalım. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve ce'alna lilmuttaqina imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Onları salih eyle, Müslüman eyle, mümin eyle. Sana güzel kul eyle ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Amin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.